Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Kasım 2020 Cuma. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim heyecanıyla bitiriyoruz demek lazım. 3 Kasım Salı. Salı günleri Amerika'da geleneksel olarak başkanlık seçimleri 4 senede bir gerçekleştiriliyor. Amerika'da da gerçekleştirildi ve beklendiği gibi sonucu bilmiyoruz. Henüz sayım devam ediyor. İtirazlar var. Trump cephesi posta ile oy kullanma tartışmaları pandemi koşullarında üzerinden oylar sayılmasın diyor. Demokratik seçmenler daha çok posta ile oy kullanıyorlar. Diğer taraf hayır oylarımız sayılsın diyor. Kritik eyaletler var, oradaki durum var. Bundan sonra ne olacak? Bu belirsizlik kısa süre içerisinde sonuna erecek mi? Hangi itirazları getirebilir? Getirecek Trump tarafı cumhuriyetçiler. Bir de tabii şimdiden Amerika'yı yöneten şahsın bizzat çıkıp hileli dediği bir seçim var Amerika'da. Meşruiyet tartışmaları bağlamında. Covid-19 meselesi notları aktaracağım size. Haftanın son notları elbette. Ama bugün tabii Türk-Amerikan ilişkilerine ve Amerika'daki seçim süreci olası sonuçlarına bakmaya çalışacağız. Bu hafta da Amerika'ya bağlandık, değerlendirmeler aldık. Süreç daha bitmedi, bitince yeni değerlendirmeler de alacağız ama Türkiye'de daha ziyade iktidar kanadı Trump'ın tekrar seçilmesini arzu ediyor şeklinde bir manzara vardı. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı kim kazanırsa Amerikan halkı kimi seçerse onunla çalışırız diye bir diplomatik tutum açıkladı. Amerika'daki bu gelişmelerin hem Amerika'da yaşananları hem de Türk-Amerikan ilişkilerine olası etkilerini bugün Profesör Hasan Ünal'la konuşacağımızı öncelikle belirteyim. Bunun dışında dünyadan tabii başka başlıklarım olacak. İlk bölümde size aktarmaya çalışacağım. Avrupa'da, Fransa'da ve Avusturya'da radikal İslamcı saldırılar son dönemde biliyorsunuz ölülere sebebiyet vermişti. Özellikle de kafa kesilerek Fransa'da öldürülenler, Avusturya'da sokaklarda saldırı silahlarıyla infaz edilen insanlar. Yeniden hız kazanıyor mücadele, siyasal radikal İslamcılıkla mücadele. Dağlık Karabağ krizinden notlarım yine var ve Orta Doğu'dan da size aktaracağım notlarım olacak bugün. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var. Onu da Twitter hesabımdan linkini paylaşıyorum. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Like ederseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerikan seçimlerine geçmeden önce başımızdaki Covid-19 koronavirüs belası dünya çapında 1.230.000'den 240.000 civarı can kaybı 48.6 milyon 50 milyona koşuyor vaka sayıları dünya çapında. Amerika'da 120.000'den fazla bir günde son 24 saatte vaka bildirilmiş durumda. Yaklaşık 10 milyona yakın Amerika'da vaka olduğunu belirtelim. 236.000'den fazla da can kaybı var. Hindistan ve Brezilya Amerika'yı takip ediyor ama bugün Avrupa'dan da artık ikinci dalganın tümüyle hissedildiğini Avrupa'da söylemek çok mümkün. Fransa'da 58.000'den fazla vaka. 24 saatten bahsediyoruz. Almanya'da 20.000'den fazla vaka. Rusya'da 20.000'den fazla vaka var ortada. Danimarka'da bir de vizyonlarla bağlantılı bir mutasyon hikayesi çıktı ortaya. Dünya Sağlık Örgütü henüz tam bu işin kodunu çözmüş gözükmüyor. Hani buna dair ek bir önlem alınsın mı alınmasın mı tartışmaları var ama bu vizonlardan, ki Danimarka'da bolca yetiştiriliyormuş vizonlar, 250 binden fazla insanı ülkenin kuzey kesimlerinde, Jutland'dı yanılmıyorsam, karantinaya almış durumdalar ve 214 mutasyonlu koronavirüs vakası da saptamış durumdalar Danimarkalılar. Biz onları öldürecekler. Başka da çaresi yok. Dün aktarmıştım ben size. 785 milyon dolara mal olacakmış bu tabii, bir de böyle bir de rakam çıkartmışlar. İtlaf işlemi, bildiğiniz, biz onları itlaf edecekler bu virüsle ilgili endişeleri gidermek üzere efendim. Almanya 20 binden fazla demiştim. 21.506 en son vaka sayıları. Alman Sağlık Bakanı durumun vahim boyutlar almaya başladığını söyledi. Aslında bunu öngördü Almanlar. Hatırlayacaksınız, ben de size aktarmıştım. Almanya Şansölyesi Angela Merkel bugün 4.000 olabilir ama yarın 7.000 olacak, sonra 10.000 olacak, 15.000 olacak. Bunu bir yerde önlememiz lazım deyip yine kısıtlama kararına Almanya gitmişti. Sadece Almanya değil tabii. Fransa, Almanya, İtalya, pek çok ülke, İspanya sağlık alanında olağanüstü hal uygulamasına girdiler ikinci dalgada ve özellikle de Noel'e kadar, yani 23 Aralık, muhtemelen Aralık başlarına kadar, belki uzatırlar, kısıtlamaları sıkılaştırıyorlar. Yani Türkiye'deki gibi değil şu an Avrupa'da durum. Tümüyle bir lockdown dedikleri kapanma değil ama sınırlamaların çerçevesi son derece genişletilmiş durumda efendim. Almanya bu arada Türkiye için yaz ayları tatilden fırsat, bazı yerlerine Türkiye'nin seyahat yasağını kaldırmış idi. Riskli bölgeler, şimdi artık Türkiye'nin tamamını riskli bölge yapıyorlar ve Türkiye'den verilerin sağlıklı olmadığını söylemişler. Yani öyle gidip gelme Almanya'yla kolay olmayacak, yani mümkün olmayacak gözüküyor. 9 Kasım'dan itibaren yeniden Türkiye için seyahat uyarısı çıkartıyorlar. Yani yazın turizmin rahatlığıyla yapılanların bedelleri olacak gibi gözüküyor efendim. Fransa'da 58 bin dedik, ikinci dalga şiddetini tartışıyor Fransızlar. İtalya'da 40 bini aştı can kaybı sayısı. Yeni tedbirler tartışılıyor. Tabii protesto gösterileri de var bütün bunlar yaşanırken. İsviçre'de 9.400 yeni vaka, 70 can kaybı. Polonya'da aynı şekilde tedbirleri, daha sert tedbirleri devreye sokuyorlar. Çekya, Avusturya vaka sayıları, orada da artık mesela Çekya'da 15.000 bir günde vaka sayısı çıkıyor. Avusturya'da 7.500 vaka sayısı çıkıyor. Macaristan'da 5.000 yaklaşık, Macaristan'ın nüfusu düşünüldüğünde, Çekya'da demiştim zaten, Rusya'da 20.000'in üzerine çıktı ve vaka sayısı toplamda 2 milyona yaklaşıyordu. 1.733.000 olarak veriliyor resmi rakamlara göre. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov durum kontrol altında diye açıklama yaptı. Sağlık sisteminin bölgesel ve ulusal düzeyde yeterliliğinden yola çıkarak bu saptamaları yapıyorlar. Ama bunu eleştirenler de var. En kötü senaryoya Peskov hazırlıklı olduklarını da, hazırlıkların devam ettiğini de dile getirmiş durumda. Üst üste 19.000'di, şimdi 20.000'in üstüne çıktı. Dediğim gibi vaka sayısı, Rusya'da da zorunlu olmadıkça Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına dışarı çıkmayın dediler. Özellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde çok sayıda Rus olduğunu da belirtmek gerekiyor. Geri dönemeyenler de olmuştu bu süreçte ama yaz tatilinde de Türkiye'yi tercih edenler azımsanmayacak kadar. Küba'da bütün nüfusu, Dışişleri Bakanı açıkladı, aşılayacaklar 2021 başında. Bu yılın sonuna kadar klinik testleri süren 4 tane aşı adayı olduğunu Küba'da belirtelim. Küba tıbbı, Küba sosyalizminin en büyük başarısı Küba tıbbı, biliyorsunuz. Böyle de bir müjde vermişler. Türkiye'de 81 can kaybı, 2.311 yeni hasta sayısı, Fahrettin Koca açıkladı. Bu artışa engel olmak zorundayız dedi. %51.7 diyor yatak doluluk oranı ama devlet hastanelerinin dolu olduğu, özel hastanelerinde dolu olduğu söyleniyor. Sağlık alanında çalışanlar, üstelik de ölenler hakikaten COVID-19'dan her 10 kişiden biri sağlık çalışanı, tanı konulan. Bu çok büyük bir rakam çünkü bizi iyileştirmekle sorumlu olanlar, iyileştirmekten sorumlu olanlar zaten yakalanıyorlar. Onları korumak gerektiğini bu pandeminin başından beri herkes dile getiriyor. Sağlık Bakanı böyle diyor. Yani engel olmak zorundayız diyor. Nasıl olacağız? Yani hayat normal devam ederken insanlar, hep tekrarlıyoruz, işlerine gitmek zorunda kalırken nasıl olacak? Yani bir maske takınca da bu iş hepimizin eşi dostu. O kadar çok insan var ki çevreden pozitif vaka çıkan. Ya bir de yolunu yordamını göstermeleri gerekiyor. İnsanlara onu yapma bunu yapma beraber yenelim falan demek değil. Yani bu devlet niye var zaten, biz de bir bazı şeyleri yapmayız. Yani devlet bir takım kararlar alması lazım. İnsanlara dayatmak durumunda bu tarz toplumsal sağlığı ilgilendiren meselelerde enteresan bir durumdayız. Hekimlerimiz de ölüyor bu arada, gidiyor yani. Hakikaten zorlu bir bulaş zinciri var. Türkiye'de kırılamıyor ve öyle yani saat 10'dan sonra, 11, 12'den sonra sokağa çıkma yasağı. Zaten 12'den sabah 6'ya kadar kim çıkıyor sokağa, ben anlamadım. Avrupa'da da benzeri var bunun. 9'da sokağa çıkma yasağı diyorlar. Hani barlara gidince bulaşıyor. Gündüz dışarıda insanlar. Gerçekten çok tuhaf. Evet, Amerika Birleşik Devletleri, Trumpistan diye son 4 senedir andığımız yere geçelim. Oy sayımı sürüyor. Kritik eyaletler Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada, Pennsylvania. Herkes buraya bakıyor. 5 eyalet var ve tabii çok yakın rakamlar. Bir kısmında mesela Nevada'da, Georgia'da Biden'ın öne geçtiği yolunda, Demokratik Parti'nin adayının, eski başkan yardımcısının Trump karşısında öne geçtiği haberleri var. Ancak tabii burada delege sistemi, 538 delegeyi seçiyor Amerikan halkı. O delegelerde Amerikan başkanını daha sonraki süreçte toplanıp seçiyorlar. Yani bir dolaylı bir seçim oluyor. 270 buradaki sihirli rakam. 270'i 538'den bir basit bir toplama çıkartmayla bulabileceği gibi insanların 270'i alan 538'de delege sayısıyla başkanı seçmiş oluyor. Şimdi tabii Nevada, Arizona ve Pennsylvania burada önemli. Eğer üçü birden tabii cumhuriyetçilere giderse o zaman işler 269 olabilir. Yani kritik şey bu. Bu durumda da yüksek mahkemeye iş sıçratılabilir. Aslında 2000'deki seçimler gibi. Ya da hiç böyle olmaz. Hakikaten işte bu üç eyaletten de bir tanesinde eğer Joe Biden, maviler, demokratlar alırsa işi bitirebilirler. Şimdi bu koşullarda tabii posta oyları çok tartışma yaratacak. Bundan sonra da başkan adayları açıklamalar yaptılar. Joe Biden zafere gidiyoruz ama sonuçları beklemeliyiz dedi. Daha böyle temkinli bir pozisyon aldı. Her oy sayılıyor dedi. Gidişat hakkında iyi hislerimiz var dedi. Demokrasi biraz bazen sabır ister diye ekledi. 240 yıldan fazla bir süredir dünyanın kıskandığı bir sistemle mükafatlandırıldı bu sabır diye de vurgular yapmış durumda kendisi. Ama tabii Amerika'nın içerisinde bu sistemin bizatihi kendisini eleştirenler çok. Yani artık çok eskidi bu delege sistemi ve çok da sağlıklı sonuçlar vermiyor diyenler çok. Trump bu arada tabii o da kazandığı iddiasında ve o da yasal oylarla kazandığı iddiasında. Tabii cumhuriyetçiler daha çok sandığa giderek oy kullandılar. Demokratlar ise posta yoluyla oylarını kullandılar. Dolayısıyla Trump oyların sayılmasını istemiyor çok fazla. Çünkü postayla gelen oylardan demokratların lehine, Biden'ın lehine sonuç çıkıyor. Trump tabii o kadar ileri gitti ki bir şekilde gözlemcilere izin verilmiyor. Efendim yüksek mahkeme karara varmalı ki yüksek mahkemedeki yargıçların ağırlığı muhafazakarlar lehine. Son dönemde Trump'ın da son atamalarıyla iyice perçinlenmişti. 2000 seçimlerinde Al Gore'a karşı George W. Bush yarışıyordu ve yüksek mahkeme kararıyla George W. Bush başkan seçilmişti. Halk oyu daha fazlaydı Al Gore'un. Joe Biden'ın da şimdi halk oyu çok daha fazla, hatta Obama'dan bile fazla halk oyu almış durumda. Ama Amerika'da iş delegelere kalıyor. Eyaletleri kimin aldığına kalıyor. Halk oyuna kalmıyor efendim. Bu arada Trump tabii yasal oyları sayarsanız ben kazandım diye laf edince yayını kesti Amerikan medyası, MSNBC örneğin. Sadece sunucu Brian Williams'a demiş ki sadece kesmiyoruz, bir de düzeltme yapmak gerekiyor. Amerikan başkanı halkı yanıltıyor. demiş. Trump tabii çok böyle epey sallayan bir başkan olduğu için bir sürü yalan yanlış şeyi sanki doğruymuş gibi sunabildiği için böyle de bir refleks geliştiriyor liberal medyası Amerika'nın. Bu arada hakikaten de Trump sallıyor bir sürü şey. Bu tabii daha politik bir durum şu an yaşanan. Her şeye rağmen tabii Trump pes edecek mi etmeyecek mi göreceğiz önümüzdeki belki saatler belki günler daha da uzayabilir. Çünkü biraz da uzadıkça da bu arada gerilimin arttığını belirtmek lazım. Çünkü oyların sayıldığı kongre merkezlerinin önünde birikenler, dua edenler, saldırı silahlarıyla oralarda duranlar da var bu arada. Bazı postayla oylar tabii bazıları kayıp bazıları geç ulaşmış hakikaten tam bir kaos hali var. Amerika Birleşik Devletleri böyle merkezileşmemiş de bir sistem olduğu için seçim düzenli halkın gidip kayıtlı olduğu düzenli oy verdiği bir seçim görüntüsü değil dağınık bir yani pek Joe Biden'ın 240 yıldır işleyen sistem dediği şey biraz anarşik bir sistem görüntüsü veriyor ve üstelik de tabii Trump gibi bir figür çıkıp hile yapılıyor diyor. Ne olacak şimdi Amerikan seçimleri yapıldı hile. Hileli başkan mı olacak Joe Biden? Gerçekten dünyaya iyi bir örnek teşkil etmiyor. Göreceğiz oğlu Trump'ın topyekün savaş çağrısı yapmış bu arada. Erişime kısıtlanmış hemen. Topyekün savaş çağrısı Amerika'nın geleceği için en iyisi Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkartmak için topyekün bir savaşa girmesi olur. Bu ne demek? İç savaş mı kastediyor diye yapmışlar. Çocukla çocuk olmanın da bir bu arada bir bedeli var. İsveçli iklim aktivisti Greta var biliyorsunuz Thunberg. Geçen sene BM Genel Kurulu sırasında iklim zirvesinde çok sert bir konuşma yapmıştı. Bir Asperger sendromundan da muzdarip kızacağız. O yüzden surat ifadelerine çok da engel olamıyor. Trump da onunla sakinle senin öfke kontrolü sorunun var demişti. Şimdi tabii Trump seçimlerde bu duruma düşünce Greta da tweet atmış. Trump'a demiş ki yani Trump kendi öfke yönetimi üzerine kendisi çalışması lazım. Sakinle Trump, sakinle demiş. Böyle çocukla çocuk olursanız o da size böyle yanıt veriyor. Evet, dünyadan tepkiler. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la, Hasan Ünal Hoca ile konuşacağız. Ya tabii İsveç'in demokratları mesela sağcılar Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyorlar. Almanya Savunma Bakanı Karen Bauer kaygılarını, endişelerini Amerika patlayabilir diye dile getiriyor. Ben aktarmıştım size 2 gün önce. Almanya Dışişleri Bakanı Amerika'nın tek adam şovundan daha fazlası olduğunu söylemiş seçimlerle ilgili değerlendirmesinde. Yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor diye de eklemiş. Sonuçları itidar içerisinde kabul edilmesini telkininde bulunmuş. Tabii Almanlar Trump gitsin istiyorlar çok açık bir biçimde. Rusya Zaharova Dışişleri Sözcüsü haftalık basın toplantısında kim seçilirse seçilsin gelecek başkanla her zamanki gibi işbirliğine hazırız diye açıklama yapmış durumda. Biraz işi dalga geçen tabii İran'ın dini lideri Hamaney Amerika ile biraz kafa bulmuş kendisi. Biri demiş bunun Amerikan tarihinin en hileli seçim olduğunu söylüyor. Kim diyor? Şu anda görevdeki başkan diyor. Rakibi Trump'ın seçimleri hile yapmak niyetinde olduğunu söylüyor. İşte Amerikan seçimleri Amerikan demokrasisi böyle demiş biraz. Hamaney'in diline düştü Amerikalılar açıkçası. Hasan Ruhani ise İran'ın Trump döneminde tarihinde görülmemiş bir zorluk sürecinden geçtiğini dile getirmiş ama bizim için çok da fark etmiyor. Biz zaten Amerikan seçimi bizim için çok büyük bir şey değiştirmiyor diyor. Ama Obama döneminde tabii nükleer anlaşmayı kotarmışlardı. O dönemde de Joe Biden başkan yardımcısıydı. Şimdi Amerika çıktı Trump'la birlikte nükleer anlaşmadan. Biden tekrar dönebilecek mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Maduro da demiş ki Amerikalılara ya biz de demiş dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışan bu adamlardan nefret ediyoruz demiş. Venezuela'ya da Amerika demokrasi dersi veriyordu biliyorsunuz. Amerika'da şu an yaşananlardan böyle bir şey çıkartmış. Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında samimi dostluğun bulunduğunu en zor zamanlarda iki ülke ilişkilerinin bundan fayda sağladığını öne sürmüş. Kim gelirse göreve gelsin ilişkilerimizi geliştirme noktasında samimi tutum sergileyeceğiz diye de eklemiş. Profesör Hasan Ünal'a da soracağız bu durumu. Bu arada DEİK ve TAİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi'nin bir online toplantısında Amerikan Kongresi'nin eski üyesi Toby Moffat, açıkça Joe Biden'ı uzun zamandır tanıyorum, Türkiye ile ilişkilere çok değer verir, bir şekilde müttefiklerle Amerika'yı bir araya getirecektir, o kadar da kaygılanmaya gerek yok demiş. Ama tabii belli başlıklarda Trump kadar Ankara rahat etmeyebilir, onu da herhalde belirtmekte fayda var efendim. Peki Rusya'ya bakalım biraz. Narişkin enteresan. Son dönemde çok duyuyoruz ismini. Rus Dış İstihbarat Servisi SVR'nin başkanı Sergey Narişkin. NATO üyelerinin istihbarat yetkililerinin Rusya'yı içeriden karıştırmaya çalıştıkları. Geçen sene bu Narişkin atıf yaptığı vaka, Navalny vakası, zehirlendiği iddia edilen diyelim. Novichok diye bir şey uydurdular. Onun üzerinden gidiyorlar. Muhalefet liderlerinin birinin sesini yüksek çıkartacak bir formül bulmaya, bir protesto hareketini geliştirmeye çalıştıkları istihbaratının aldıklarını önceden, bir yıl önceden dile getiriyor. Bu arada Valeri Soloway, bu Moskova merkezli bayağı da komplo teorisyeni olarak görülen, hatta kimilerin troll diye nitelendirdiği bir isme dayanarak Britanya'nın tabloid medyası Vladimir Putin'in ciddi bir biçimde hasta olduğunu, Parkinson olduğunu iddia etmiş. Kremlin hemen yalanlamada bulundu. Bu tamamıyla saçmalık, devlet başkanının sağlığı yerinde diye İngiliz tabloid basınında sıklıkla böyle şeylere yer verildiğini dile getirmişler. Doğu Akdeniz'le ilgili Avrupa Birliği yeni NAVTEX ilan etti Türkiye. Bu sismik keşif çalışmaları için Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği bir açıklama yapmış. Bu sona böyle yeni NAVTEX'ler son derece üzüntü vericidir. Yapıcı diyalogla bu iş çözülmesi gerekir diye Güney Kıbrıs Rum yönetimi de tepki göstermişti, hatırlayalım. Rusya liderinin özel temsilcisi bu arada Bogdanov, Libya'nın taraflarıyla görüşmüş, BM aracılığıyla ateşkes anlaşması imzalanmıştı. UMH, Trablus'taki ihvancı hükümetin Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanları ile görüşmüş. Doğu'da Hafter'i seçmiş olan Temsilciler Meclisi Tobruk'taki, onların da Dışişleri Bakanları ve Bakanı ve Temsilciler Meclisi Danışmanı ile görüşmüş kendisi. Son durumu ele almışlar. Avrupa'da Fransa ve Avusturya'da Viyana'daki saldırılar. Fransa'da kafa kesme eylemleri oldu. Radikal İslamcıların fetvalar çıkartıldı öğretmenlere yönelik. Avusturya'da da sokakta saldırı silahlarıyla silahsız insanlar infaz edilmişti. Pazartesi günü Viyana olayı oldu. 16 Ekim'de de Fransa'daki olaylar. Şimdi Fransa tabii sınır güvenliğini arttırıyor. Avrupa Birliği zirvesinde de Schengen bölgesinde sınırlarında güvenlik talep edeceklerini Macron sınırı ziyaretinde dile getirmiş. Yeni gözaltılar, tutuklamalar var. Fransa'da, Avusturya'da da radikal camilerin kapatılması için talimat verildiği duyuruluyor Avusturya medyasından. Özellikle detayları da açıklanacak bu. 4 kişi hayatını yitirdi, 14 kişi yaralandı, ağır yaralılar da vardı bunun içinde. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da Avrupalı ortaklarına terörle mücadelede yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirmiş vaziyette. Rusya'nın da Kafkasya bölgesinde radikal İslamcı ve cihatçı terör gruplarının ara ara etkinliği söz konusu oluyor. Ama tabii deneyimle, daha önceden 90'lardan kalma deneyimle önlem alıyorlar. Herhalde buradan biz de size yardım edelim diyorlar. Ortadoğu'ya geçmeden önce Dağlık Karabağ var. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, Orta Doğu'dan Dağlık Karabağ'a giden militanlardan yine bahsetmiş ve burada Güney Kafkasya'da yeni terör yuvası oluşmasına yol açabileceklerini dile getirmiş. Sergey Lavrov, 2000'e yakın cihatçı militanın taşındığı bilgisini aldıklarını dile getirmişti. Rus Dış İstihbaratı'nın başındaki Narişkin bu konuda da konuşmuş ve Karabağ'daki olaylara Türk istihbaratının müdahil olduğuna dair unsurlar görüyoruz diye de bir notu olduğunu, bu konuda yani cihatçılar dışında bir de Türk istihbaratından bahsettiğini aktaralım efendim. Taraflar birbirlerini suçlamaya devam ediyorlar. Aliyev'in açıklamaları var. 5 ilçe işgal altındaki, uluslararası tanınmışlığı yok Dağlık Karabağ'ın, ama onun dışında 7 rayon dediğimiz ilçe var. Bu 5'ini, 5 ilçeden 4'ünü tamamen veya kısmen kurtardık diye açıklama yapmış. İdlib bölgesinde, Suriye'nin kuzeyinde ise El-Kaide güçleri Heyet Tahrir Şam, Türkiye yanlısı ÖSO gruplarını tam manasıyla zapturapt altına almak üzere diye haberleri ben size aktarmıştım. Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezinin başında, Rusya'nın bu merkezin başındaki ismi, başkan yardımcısı daha doğrusu Alexander Grinkevich açıklama yapmış ve cihatçı grupların ılımlı gruplardan mevzilerini zorla aldıkları, onları silahsızlandırdıkları ve Türk-Rus anlaşmasını bozmaya çalıştıklarını tespit ettik demiş. Bütün bu açıklamalar tabii Zaharova'nın Astana formatının yeni görüşmesi için hazırlanıldığı haberlerinde not olarak eklemem lazım. Geçen sene 10-11 Aralık'ta son Astana zirvesi yapılabilmişti. Sonra pandemi girdi araya, yapılamadı, bunu biliyoruz. Orta Doğu'da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir takım inisiyatifleri var. Bir tanesi çok enteresan, Lübnan'la ilgili. Lübnan'da Hristiyan politikacıların en önemlilerinden birisi Cibran Basil. Lübnan'ın Dışişleri Bakanlığı'na yürüttü kendisi. Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı aynı zamanda. İşte onu yaptırım uygulama kararı almış. Wall Street Journal'ın iddiası bu. Amerikan Hazine Bakanlığı'yla birlikte. Bakalım ne olacak? Özgür Hür Yurtsever Hareketi'nde aynı zamanda başında Cibran Basil. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın da davadı. Önemli bir gelişme olur bu. Lübnan'ın sıkıştırma yolları. Tam da Fransa bir ara yol bulmaya çalışırken Beyrut'ta 4 Ağustos liman faciasından sonra. Amerikan Dışişleri bu arada Suriye'nin kuzeyinde de tanıklık ettiğimiz El-Kaide ile tamamen bağlantılı birlikte çalışan bayağı bildiğimiz İslamofaşist Uygur ayrılıkçıları, Türkistan, Doğu Türkistan İslam Partisi terör örgütleri listesinden çıkartmış Amerika Birleşik Devletleri. Oluyor böyle, çıkartıyorlar. Çin tabii, Çin'e karşı özellikle kuşak ve yol girişimine karşı radikal cihatçılığı Çin sınırlarına taşımak son derece Amerikan yönetimi açısından faydalı da görülüyor efendim. Bir de Hong Kong'da yeni polis, ulusal güvenlik yasası, polisle bağlantılı ihbarların toplandığı ihbar hattını açmışlar. Biraz tartışma da yaratmış. Kimileri tabii, yani Amerikan, Britanya bayraklarıyla onların vatandaşı olmak isteyerek yürüyen bir özel bir bölge statüsü vardı Çin'e devredilmeden önce. Öyle bir politik kültür var. Çin vatandaşı ve Çinli olmayı biraz aşağılık buluyorlar. Amerikalı ve Britanyalı olmak istiyorlar. Dolayısıyla da orada da diğer Çinliler de onları ihbar edebilir. Fazla batıcı görüyorlar. Hakikaten çok insan haklarını da sınırlayacak sonuçla üretiyor bu bölünmüşlük hali. Bolivya'da da ben programda yapmıştım. Sosyalizme doğru hareket. Geçen sene Amerikan yanlısı bir oligarşinin darbesiyle Evo Morales, ilk yerli lider, devrilmiş ve sürgüne gitmek zorunda kalmıştı Arjantin'e, ama 18 Ekim'de yapılan seçimlerde partisi yine sandıktan zaferle çıktı. Şimdi hükümeti başkan seçilen Luis Arce ile birlikte hükümeti kurmaya çalışıyorlar, ama aşırı sağda hareketli ve son olarak onların bir merkezinde dinamit patlatmaya kalkışmışlar. Hakikaten evet, saldırmışlar yani mas toplantısına. Bu iş o kadar kolay olmayacak seçimlerde, sandık zaferine rağmen Bolivya solunu boğmaya çalışan bir sağ var. Sokaklarda da gösteriler düzenlemişlerdi. Evet, bir de Afrika'dan şu Somali haberini de vermek istiyorum. Görmüşsünüzdür belki sosyal medyada, IMF ihtiyat hesaplarında biriken payından 2.3 milyon özel çekme hakkı tutarında bir nakdi Somali'nin kuruluşa birikmiş, IMF'ye birikmiş borcunun silinmesi için kullanacakmış. Ne güzel böyle paralar dağıtıyor Türkiye. Hakikaten. Tabii Somali'ye yardım etmek lazım da, bizim de burada İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlara da gidin, paranız yoksa da bize ne, kendinize sağlam ev bulun falan diyebilen bir takım yetkililerimiz varken, çok enteresan bir durum. Türkiye insanları da buna haklı olarak tepki gösteriyorlar. Yani vatandaşımın yoksul mudur, parası var mıdır, başının üzerinde ev var mıdır, ben devlet olarak hangi sorumluluklarım var falan diye düşünmeden sağlam evde oturun çıkışları yapabiliyorlar. İbretlik bir durum ama gördüğünüz gibi Somali'ye İzmir'den neredeyse İzmir kadar diyeceğim. Hani borcunu kapatabiliyorlar. Enteresan bir durum. Evet, bir ara verelim. Bugün bir nefes alalım Profesör Hasan Ünal'a bağlanmadan önce. Bugün Timur Selçuk'u kaybettik efendim. Maalesef Türkiye'nin önemli sanatçılarından birisiydi kendisi. Ondan bir şarkı dinleyerek ara verelim. Caddeden Sokaklara'yı dinleyelim. Az sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür duman ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düşün damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, yön geleceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin isimden. Saksıda incilendi yapraklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin üstünden. Saksıda incilendi yapraklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Saksıda incilendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saksıda incilendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Radyo haberciliğinin güçlü sesi RSFM, yeni yayın döneminde de haber dolu.
Değerli dinleyenler, bir canlı yayın için Hatay'a uzanacağız.
Ardı ardına gelen sıcak haberler var, hemen başlayalım.
Türkiye'de koronavirüs yüzünden dün 76...
Sıcak gündem başlıkları.
Bugünün en önemli iki haberiyle başlayacağız.
Dış politikadaki son gelişmeler.
Ege de bu işe dahil oldu. Adaların silahsızlandırması meselelerinden Navtex savaşları var.
Derinlemesine analiz ve yorumlar.
Bir şey daha ben ekleyeyim mi? Kendime pay çıkarmadan söyleyeceğim bunu. Yargıtay Başkanı adliye yıl açılış töreninde büyüklüğü ya da küçüklüğü nedeniyle ayrı ayrı muameleye görüyor. Olmaz dediğinde de aslında bu karar verilmişti bana göre.
Hayatın içinden sesler ve daha fazlası her zaman olduğu gibi RSFM'de.
Bu çocukların okula gitmemesi demek, bu yoksulluğun zaten derin yoksulluk dediğimiz o kronik yoksulluğun da yıllar boyunca devam etmesi demek.
Yani peşinen bir hüküm kullanan ve bunu biri yapıyor. Kim yapıyor? Bir siyasetçi kendi partisi geleği siyasi olarak, çünkü parti, part, parça, pazar payı gibi düşün.
RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi hepimiz günlerdir takip ediyoruz. Aslında çok da öngörmedik değil, söyledik. Ben Eksen'de defalarca 4 Kasım sabahı Amerika'da başkanın kim olduğu belli olmayacak demiştim. Şimdi oy sayımı devam ediyor. Çok tartışma var Amerika'da ve tabii dünyaya da aslında bu hegemonya yitimi tartışmalarını belki alıştıracak şekilde bir takım görüntüler yansıyor. Trump etkisi bunlarda tabii ki çok. Hile var diyor Amerika'yı yöneten başkan. Amerikan seçiminde hile var diyor. İlk başta böylesine bir acayip durum. Diğer yandan da bir liberal cephede tabii onlar da kendi açılarından haklı olarak Trump'lı bir Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada çizdiği resim çok hayırlı bir resim değil. Amerikan hegemonyası açısından baktığımızda onlar da bunu Trump'a karşı mücadeleye çevirdiler. Öncelikle siz Amerika'dan yansıyan bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl mesajlar veriyor dünyaya bu ve nasıl sonuçlar öngörüyorsunuz bu sürecin sonucunda?
Benim görebildiğim ilk şey şu, yani dünyada tek kutupluluğun sona erdiğini bir kere daha gösteriyor bu görüntüler. Amerika bu noktadan itibaren kendi iç sorunlarıyla daha fazla meşgul olacak bir ülkeye dönüşüyor. Trump'ın sizin söylediğiniz bu etkisi, bu sadece Trump'la izah da edilemeyebilir, birçok ilave faktör var pek tabii ki. Bunların bir anda diyelim bir Biden yönetimiyle ortadan kalkacağını beklemek zor. Hatta bir Biden yönetimi bugüne kadar Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeninde izlediği ekonomi politikaları ve genel dış politika ve güvenlik politikalarıyla büyük ölçüde tırnak içinde uyumlu o politikaların devamı şeklinde olacağı için belki de Amerika'daki huzursuz kesimin şikayetleri daha da artabilir. Ve bu kutuplaşma görüntüsü daha da belirgin, daha da kemikleşmiş hale gelebilir. Dolayısıyla Amerika kendi içiyle daha fazla meşgul oluyor, durumunda kalabilir. Ve bu da zaten çok kutupluluğa evrilmiş olan dünya açısından ve uluslararası politika açısından daha bir belirginlik kazanmış olabilir. Amerika'daki bu durum Trump'tan önce de vardı. Yani neoliberal ekonomi politikalarının sonuçları ve bundan şikayetçi olan halk kitleleri konusu sadece gelişmiş ülkelere ait bir mevzu değil artık. Pardon, gelişmekte olan ülkelere ait bir mevzu değil artık. Bunu daha önce Brexit'te de görmüştük. Orada aslında insanlar oy kullanırken tepki göstermişti. Bu tepki ille de Avrupa Birliği'ne değil ama bir grup insan çıkıp da neden bu İngiltere'deki gidişatın neden iyi olmadığını bir gerekçeyle anlatırsa peşinden sürüklenebilecek epeyce kalabalıklar vardı ve Brexit'te patladı bu. Burada da daha önce hatırlayalım, bir Occupy Wall Street hareketi vardı. Başında kuvvetli bir lider, iyi bir demagog yoktu. Ancak mesela Trump'la 2016'da böyle bir şey buldu. Bu Trump döneminin önemli özelliklerinden bence bir tanesi de şu oldu. Aşağı yukarı %40-50 arasında Trumpçı bir kitle oluştu Amerika'da. Yani bunun Cumhuriyetçi Parti ile alakası var ama birebir onunla özdeşleşmiş gibi görünmeyen, doğrudan Trumpçı diyebileceğimiz bir kitle oluştu. Bunun yansımaları ilginç olacak. Yani hem bölgesel hem de küresel politikalar açısından.
Evet. Peki şimdi tabii hiçbirimiz sonucu tam öngöremiyoruz. Şimdi hukuki cephesi de var Amerikan yasaları uyarınca. Ama herkesin görüşü tabii Biden ipi göğüsleyecek kanaatinde. Bunun küresel politikalarda çok fark yaratacağını düşünenler de var. Yani Biden yeniden Amerika'yı küreselleşme, işte müttefik, Avrupalı müttefikler özellikle onlarla daha eşgüdüm haline sokacak, Trump'ın yapmadığı işte NATO'sundan tutalım Avrupa Birliği, iklim Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarttı. Bu arada yani yeni devreye girdi o da. O da tersine çevrilecek diyenler var. Joe Biden'ın Obama dönemindeki başkan yardımcılığından hareketle uluslararası düzeyde küreselleşmeci bir pozisyon alsa da büyük değişiklikler yaratmayacağı görüşleri var. Siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye'ye gelmeden önce bu genel resimde Biden'ı nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Rusya ve Çin dahil olmak üzere.
Ben de bu çerçevede görüyorum. Yani o bildiğimiz mesela Obama döneminin politikalarını, hatta ondan önceki Bush döneminin politikalarını biraz Demokrat Partileştirilmiş şekilde yürütme konusunda aşağı yukarı aynı çizgide olacaktır diye düşünüyorum. Yani o tek kutuplu dünya düzeninin başlangıcından itibaren çok belirgin bir şekilde gördüğümüz Amerika'nın hegemonyacı, küreselleşmeci hem iktisat politikaları hem güvenlik ve dış politikaları aşağı yukarı bir Biden yönetiminde genel çizgileriyle devam eder gibi düşünüyorum. Ama işte deminki söylediğimi de bu çerçevede ifade etmiştim. Bu politikalar, yani mesela Amerika'da üretimin artmaması, işsizliğin düşmemesi, hatta artması, işsizliğin mesela 2019 yılı itibariyle Amerika işsizlikte çok iyi bir dönem yakalamıştı ve bu salgın meselesi olmasaydı herhalde Trump çok daha rahatlıkla ipi göğüsleyecekti. Şimdi bu çerçevede bakınca Amerika'daki bu genel gidişattan, gelirinin düşmesinden, işsiz kalmasından, uygulanan iktisadi politikalardan memnun olmayan kitlelerin şikayetlerinden bakacak olursak bu sorun nasıl halledilecek? Bir de dediğim gibi şu anda basbayağı böyle kutuplaşmış bir Amerika görüntüsü var. Bu sorun nasıl aşılacak? Evet, uluslararası politika açısından belki Biden biraz daha toparlayıcı olabilir ama kendi içini toparlayabilecek mi? Bir de şöyle bir şey var. Bu arada dünya tek kutupluğa hızlı bir şekilde evrildiği için Biden'ın uluslararası politikadaki toparlayıcılığı ne kadar etkili olur? Yani artık Amerika bundan 20-25 yıl öncesinin Amerikası değil.
Tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrildiği anlamında dediniz.
Evet, yani anladım. Bu evrim büyük ölçüde tamamlanmış durumda.
Evet. Peki Hasan Hocam, şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Trump'ın üslubu, tarzı küresel politikalarda bir fark yarattı. Ama bu farktan herkes aynı şekilde hoşlanmıyor. Bir de yeni yeni faşizm diye bir şey ortaya atılıyor. Daha sağcı, hem kendi Amerika içerisinde aşırı sağcı, işte silahlarla şimdi oy merkezlerinin etrafında toplanan bir taban var. Avrupa'da daha aşırı sağda tarif edilen hareketler Trump'a daha ziyade destek veriyorlar. Yani küreselleşmeci, daha neoliberal olan kanat değil de bu yeni faşizm açısından da Trump bir kaygı konusu idi. Joe Biden bunu geriye çevirecek, tekrar işte otoriterlik demokrasi ikiliği dikotomisi üzerinden Amerika'yı yeniden otoriterliğin bağrından çıkartıp işte demokrasiye kavuşturacak söylemleri de var. Siz böyle bir şey görüyor musunuz Trump'ta? Hakikaten Biden'ın seçilmesi küresel anlamda bu yeni faşizme gidişten dünyayı kurtaracak bir faktör olabilir mi? Siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi şöyle, bu zengin ülkelerin zenginliklerini korumakta zorlanması, dediğim gibi işsizliğin kronik hale gelmesi, izlenen ekonomik politikaların artık eskisi kadar refah yaratmaması, hala göreceli olarak dünyanın diğer bölgelerinin bayağı önünde, hatta bazılarıyla mukayese edildiğinde kat ve kat önünde olmalarına rağmen epeyce bir sorun yaratıyor gelişmiş ülkelerde. Bu sorunlar işte yeni faşizm diye ifade edilebilir. Avrupa'da görüldüğü şekliyle yabancı düşmanlığı şeklinde ifade edilebilir. İslamofobi şeklinde adlandırılabilir. Ama bu sorunlar bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Yani şimdi üretim merkezi Asya'ya kaymışken ve Batı dünyasının üretim kabiliyeti adeta sürekli azalırken bu sorun nasıl olacak? Yani bir de Batı dünyası deyip bir genel olarak bir çözümleme yapmak da zor. Hı-hı. Almanya üretim kabiliyetini sürdürebiliyor ama Avrupa ülkelerinin diğerlerinde bu çok ciddi bir sıkıntı, hı-hı, olduğu gözlenebiliyor. Amerika için benzeri şeyler söylenebilir. Şimdi Trump için de, Biden seçildiğinde de bu çok kolay bir şey olmayacak. Mesela şimdi Meksika ile yapılan bu duvarı ne yapacak? Yani Biden yıktıracak mı? Yoksa bundan 20-25 sene öncesinde Amerika'da söylendiği gibi işte Amerika zengin bir ülke. Yani işte
herkes ciddi gelsin.
Ciddi sayıda göçmeni her yıl gelmesi kaydıyla kabul yapar, kaldırır. Sorun değil falan, bu noktalara geri dönebilir mi? Evet. Bana zor geliyor. Evet. Uluslararası politikada da mesela aynı şekilde Biden mesela Irak'ı işgal ettikleri zamanki liderlik ve hegemon liderlik rahatlığıyla hareket edebilir mi? Pek kolay gibi gelmiyor.
Gelmiyor. Peki Türkiye'ye gelelim. Şimdi tabii Türkiye'de de çok tartışılıyor bu. Biraz da Trump'ın Türk liderliğiyle kurmuş olduğu kendine özgü üslubuyla kurmuş olduğu ilişki biçimin yansıması, ama tabii çok zorlu sınamalardan da geçti bu süreçte Türk-Amerikan ilişkileri. Mektuplar geldi. Son derece Türk diplomasisinin hiç alışmadığı tarzda mektuplara da konu olduğu ilişkiler falan. Ama Ankara'da da çok açık bir biçimde bugün Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması çok dengeli bir açıklama. Kimi seçerse Amerikan halkıyla çalışırız. Klasik tutumu, ama bu tutum daha önce sergilenmediği için hep böyle devletten devlete değil de liderden lidere bir şey kurulduğu için ve çok hissettirildi yani kimin istendiği medya kanalıyla da açıktan. Tuhaf bir durum var. Türk-Amerikan ilişkileri içinde bu durumda da acayip öngörüler oluyor. Yani ya çok kötü olacak, işte Biden sanki gelecek bir tane çakacak falan gibi böyle izlenimler yaratanlar var. Hangisi doğru? Siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi şöyle, Biden'ı tanıyoruz. Aha. Biden da bizi tanıyor. Biden, evet, bugüne kadar Türkiye'nin kadrolu rakipleri, hatta düşmanlarıyla böyle çok iç içe olan birisi. Hı hı. Rum lobisiyle, Ermeni lobisiyle, Türkiye karşıtlığına son yıllarda soyunmuş olan İsrail lobisiyle, bunlarla çok yakın ilişkileri olan, Türkiye açısından önemli sorunlarda hep karşımızda gördüğümüz tarafın içinde yer alan, bazen de ön planda bulunan birisi. Dolayısıyla Biden'la ilgili bir şeyimiz yok, sıkıntımız. Yani kim olduğunu anlamaya, ne yapacağını öngörmeye yönelik çok büyük sorunlar yaşayacağımızı zannetmiyorum. Tabii ki Dışişleri Bakanı kim seçilirse onun da biz Türkiye olarak çalışırız diyecek. Yani sonuçta Amerika değiliz ki Venezuela'ya devlet başkanı atayalım ya da Suriye'de kimin devlet başkanı olamayacağını belirleyelim. Kendi devlet başkanını seçemiyor ama seçmekte çok zorlanıyor ama
gerçi onu ama onu yapmaya Türkiye'de çalışıyor hocam. Kimin olamayacak?
Aynen Türkiye'de çalışıyor, o da bir garip. Dolayısıyla ben Biden'la işlerin kolay olacağı kanaatinde değilim. Ama şunun da farkındayım. Yani Biden gücü azalmakta olan bir Amerikan'ın devlet başkanı olacak. Yani ve bu çok kutupluluk Türkiye'ye birçok hareket imkanı sağlayacak. Hı. Ama hala dünyanın en büyük devleti olma özelliğini en azından 1-2 yani bir 10-20 yıl daha sürdürmesi muhtemel olan Amerika, eğer ki Amerika yapar bunu, böyle aptalca politikalarda ısrarcı olursa, mesela bir Biden yönetiminde böyle bir şey olabilir. O zaman hakikaten Türkiye'ye zarar da verebilir Biden. Ama Amerikan çıkarları da bundan zarar görür. Onu da anlamak lazım. Şimdi bir Biden yönetiminde ne olabilir anlayabilmek için ayrıca şunu da değerlendirmek lazım. Türkiye'nin kendi dış politikası nasıl devam edecek? Evet. Örneğin Türkiye aynı anda Suriye, aynı anda İsrail, Mısır, Körfez ülkeleri herkesle kavgalı politikasını sürdürecek mi? Eğer bunları sürdürecekse zaten yapacak fazla bir şey yok.
Yani Biden'a gerek yok diyorsunuz yani o zaman.
Bence de yani şimdi şöyle şöyle bir fantazi mümkün değil. Yani ben İsrail'le tam kavgalı olacağım, bu şekilde devam edeceğim. İsrail'i her platformda ideolojik manada eleştireceğim. Ve Amerika'yla da iyi olacağım. Yani bu biraz mesela şöyle bir şey. Mesela bir devlet diyor ki ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli zarar vereceğim. Her konuda ama Türkiye'yle de çok iyi olacağım falan. Yani bu ikincisi belki biraz mümkündür. Karşı o devletin kim, o hangisi olduğuna bağlı olarak ama birincisi hemen hemen hiç mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla İsrail'le yürütülen bu kavga tek başına bu sorun. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikası haline getiriyor Türkiye konusunu. Bir başka şey de diğer devletlerle olan sorunlarımız, yürüttüğümüz böyle kan davası gibi sorunlarımız, mesela Mısır'la olan, Suriye'de ne amaçladığını anlamakta epeyce zorlandığım politikamız, aynı zamanda Amerikan yönetimlerinin, hele Amerikan devlet kurumlarının istismarını açık hale getiriyor Türkiye'yi. Yani onlar mesela şimdi siz Suriye hükümetiyle ilişkilerinizi normalleştirmeme konusunda bu kadar ısrarcı davranırsanız, onlar da PYD ile ilişkilerini artırarak sizin bu politikanızı, bu tavrınızı istismar etmiş olurlar. Bu kadar basit. Evet. Aynı şey Mısır için denir. Dolayısıyla siz mesela Amerikan yönetimi için fevkalade tarihi başarı olarak addedilebilecek bir Arap-İsrail uzlaşmasını, yani Körfez ülkelerinin İsrail'in İsrail'i tanıması ve diplomatik ilişkiler başlatmasını Orta Doğu'da eleştiren iki ülkeden, yani İran ve Türkiye olarak birisi haline gelirseniz, bu konudaki politikanızda da ısrarcı davranırsanız ve bu eleştirilerinizde de karşı tarafı çok küçümseyecek, acıtacak cümleler kullanmaya devam ederseniz onlar da sizinle ilgili istismar edebilecekleri şeylere bakarlar. Mesela Pompeo'nun Mısır, Yunanistan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına açıkça destek vermesi gibi. Yapılması konusunda tavır koyması gibi. Yani burada şu var. Bence Türkiye'nin bu çerçevesi yanlış, içinde bir takım doğrular olan ama çerçevesi yanlış olarak devam eden dış politikasının bu şekilde inatla sürdürülmesi aslında Trump gibi birçok pazarlığın yapılmasına müsait bir lider zamanında Türkiye'ye fırsatlar kaçırttı gibi düşünüyorum. Anladım. Bu fırsatları özlemle anabiliriz önümüzdeki şeylerde. Çünkü Biden yönetiminde bunları elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Ama şunu da kabul ediyorum ki evet tamam, Biden'ın Türkiye karşıtı bir tavır içinde olması muhtemeldir ama yani mesela bazıları şey diyor, yok işte demokrasi, insan hakları gibi konularda Türkiye'nin üstüne gelir. Yani ben burada komik olmayalım derim sadece. Çünkü bu bunların alıcısı kalmadı piyasada, dünya piyasasında.
Evet, peki hocam.
Bir de bu konularda herkes Amerika'ya der ki kendine ayna tut kardeşim diye. Yani evet. Türkiye'nin bu konuda Türkiye içinde verilen mücadele çok kutsal ve önemli ama Amerika'nın ve Batı dünyasının bu konularda destek verir şeklindeki her açıklaması da Türkiye'deki bu mücadeleyi kirletiyor. Bunu da kabul etmek lazım.
Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Daha çok konuşacağız, bakalım ne netleşecek. Onları peki, da göreceğiz.
İnşallah.
Çok mersin.
Evet. Memnuniyetle. Görüşmek üzere.
Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk efendim. Biraz süremizi de açtık ama olsun. 74 yaşında yitirdiğimiz müzisyenimiz, sanatçımız, bestecimiz, orkestra şefimiz Timur Selçuk'tan veda edelim bugün size. Benim en sevdiğim şarkısı aynı zamanda Beyaz Güvercin'le. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım, sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım. Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı, açsam ellerimi birden uçacaktı. Eğildim kulağına, dur gitme dedim, harili gözlerinden öpmek istedim.
da sıcaklığını. Duydum benden yıllarca uzaklığını. Çırpınan kalbini dinledim bir süre. Ve uçmak istedim onunla göklere. Ak güvercinin iri gözleri vardı. Güzelliğinden fışkıran bir pınardı. Soğuk sularından içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Belki buydu sevmek hayat, belki buydu. Işıl ışıldım, gözlerim dop doluydu. Bir name yükseldi sevinçten ve hazdan. Bir name yükseldi güzelden, beyazdan. Uzattı sevgiyle hem de gagasını. Birden öğrendim hayatın manasını. Kaderde sevgiyi sen de bulmak varmış. Seninle bir çift güvercin olmak varmış. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım, sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım.